Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli izleyiciler, bugün yine güncelliği olan bir konu üzerinde duracağız. Modernleşme adı altında kadının sömürülmesi konusu. Şimdi Allah-u Teala Ali İmran suresinin 14. ayetinde şöyle buyuruyor. Züyyine linnâs, insanlar için, bütün insanlar için zinet kılınmıştır. Bir süs, yani bir güzel kılınmıştır demek daha iyi olur. Hubbu şehevati, yani böyle büyük bir arzuyla, istekle o tarafa doğru yönelmek, yani elde etmek için içinin gittiği bir şey haline getirilmiştir. Minen nisa, kadınlar, vel benin, çocuklar, vel kanatiril mukantarati minel zehebi vel fıddah, İşte böyle yığınla altın ve gümüş, vel hayril müsevveme, cins atlar, vel en'ami vel hars, en'am, koyun, keçi, sığır, deve ve ürünler. Yani insanlar, ah keşke benim de olsa, bende de olsa diye çok isterler. Şimdi burada benin kelimesini oğullar diye değil, çocuklar şeklinde tercüme ettik. Çünkü Arapçada erkeklerin kapsamına kadınlar da girer. Öyle bir dil yapısı var orada. Ama burada şu var. Yani insanların içi gider. Keşke bende de olsa diye. Kime karşı? Birinci sırada kadınlara karşı. Peki şimdi mesela insan derken erkek mi anlaşılır? He? İnsan derken kadın da anlaşılır, erkek de. Dolayısıyla bazıları efendim işte erkeklerin istediği kişiler mi kadınlar şeklinde düşünüyor, değil.
Yok, hatta buradaki hocam ayetin ifadesinden züyine linnâsi diyor ya, hani acaba yanlış değerlendirenler kadın insan olarak da mı değerlendirilmiyor?
Ha, o noktaya
insanlara da süslü gösterildi. Yani kim kadın? Ha, demek ki kadın insan cinsi değil o zaman Kur'an'a göre
diye. Diyen de var. Maalesef. Ki öyle değil. Şimdi dikkat ederseniz kadının kadına ilgisi kadının erkeğe olan ilgisiyle kıyaslanmayacak kadar fazladır. Yani şimdi birbirlerine karşı daha güzel, daha becerikli, daha başarılı, daha iyi, daha gider. Ama erkeklere olan ilgisi kadınların oldukça azdır. Fakat kadınların kadınlara olan ilgisi çok fazladır. Yani erkeğin kadına olan ilgisinden çok daha fazla kadının kadına olan ilgisi vardır. Çünkü o yani bir güzellik kelimesine bir başladınız mı onun sınırı yok. Ne kadar yüksek noktaya çıkarsanız çıkın daha da yükseği. Onun için dilimizde şöyle bir ifade vardır. En iyi, iyinin düşmanıdır. İşte en iyi olacağım derken iyiliği de ortadan kaldırıp kaybedebilirler. Şimdi burada işte bütün insanlar için kadın çok süslü gösterilmiş oluyor. Yani çok böyle insanın içini çeken, böyle çok ulaşmak istediği bir hedef olarak gösteriliyor. Şimdi burada adı geçen şeylere baktığınız zaman çocuk sahibi olmak, işte kantarlar dolusu altın gümüş, iyi cins atlar, ki sen o işi iyi bilirsin değil mi? At sahibi olma, atın olduğu için. Yani at sahipleri de birbirlerinin atlarıyla övünüyorlar mı?
Övünürler hocam, evet. Kendi atlarıyla.
Soy ağaçları var.
Ha, soyları da var.
Evet, yani. Şincereleri,
beşinceleri. Ha, tamam. Koyun, keçi, sığır, deve onlar ve her türlü gelir. çok süslü gösteriyor insana. Şimdi insanlar bu ulaşmak istedikleri şeyler için yani bende olsun başkasında olmasın. Çünkü bir muhalif yapısı var ya. Herkes bütün yetki bende olsun, bütün hakimiyet bende olsun diye arzu ediyor. Şimdi bunu dini kullanarak yapanlar çok. Mesela Ali İmran İbrahim suresinde Allahü Teala ikinci ayetinde şöyle diyor: "Veylun lil kafirine min azabin şedid." O kafirlerin suçlarıyla orantılı olarak çekecekleri cezadan dolayı vay haline. Yaptıkları suça denk ceza göreceklerdir. Bu arada bu şedid kelimesini çok ağır bir ceza diye, şiddetli azap diye tercüme ediyorlar genellikle. Halbuki Allahü Teala suçla ceza arasında bir denge kurar. فَلَا يُزَلْ لَذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّيَّاتِ اِلَّا مِثْلَهَا. Yani kötülük yapan, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَا وَاَشْرُ عَمْثَالِهَا. Kim ahirette bir iyilikle gelirse 10 katını alır ama kötülükle yapan yaptığının dengini alır diyor. Daha başka olmaz. Dolayısıyla bu dünyada işlenen suçla ahirette görülecek ceza arasında tam bir denge vardır. Şedde kelimesi de Arapça'da sıkı bağlama anlamına gelir. Onun için mesela siz Kur'an-ı Kerim öğrendiğiniz zaman şeddeli harfleri ne yaparsınız? İki tane aynı harf yan yana olur değil mi? Biri diğerinin dengesi. İşte onun için suçla ceza arasındaki şedid kelimesi de aynen iki tane dalın yan yana olması gibi, iki tane işte ra'nın yan yana olması gibi suç ceza arasındaki dengeyi gösteriyor ama maalesef meallerde, tefsirlerde bu kullanılmıyor. Şimdi diyor ki burada Allahü Teala yani yazıklar olsun o yaptıkları şeyden dolayı suçlarına denk ceza görecek kimseler. Onlar kimmiş? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Dünya hayatını çok seviyorlar. Peki dünya hayatında en çok sevilenlerin başında kim var? Kadın değil mi? En çok arzu edilen, sevilen. Alel ahire, ahiretten çok seviyor. Ve yasuddune, ansebilil, Allah'ın yolundan uzaklaşıyorlar. Mesela diyelim Müslümanlar açısından Cenab-ı Hakk'ın kadın için koyduğu Kur'an-ı Kerim'de birçok hükümler var. Mesela kadınlara muhsana der Allah. Muhsana ne demek? Kale gibi korunmuş demektir. Allahü Teala kadını korur. Mesela bir kadına, bir kadının zina ettiğini söyleyen kişinin 4 tane şahit getirmesi lazım. 4 şahit getirmezse bu kişi iftiracı sayılır. Kendi gözüyle görmüş de olabilir. Ama erkeğin suçuyla ilgili böyle bir şart yok. Aynı suçu erkek işlerse böyle bir şart yok. İşte kadını kendisi korur, kadını Allah korur, kadını toplum korur, kadını kocası korumak zorundadır. Niye? Çünkü çok fazla arzu edilen bir şey olduğu için korunması lazım ki ortada şey yapılmasın. Bugünkü gibi sömürülmesin. Ha, şimdi şeyler, dünya hayatını ahiretten çok sevenler ne yaparlar? Mesela ilk önce kadın konusunda ve yasudun ansebiliyle Allah'ın yolundan uzaklaşırlar. Ama uzaklaşırken de ne yaparlar? Ve yebgune hayvacı, orada iveç peşinde olurlar. Yani öyle bir kurgu kurarlar ki dışarıdan bakan kişi bunlar Kur'an'a uygun davranıyor zannetsinler. Mesela kadının boşama hakkı elinden alınarak yerine bir hul diye bir şey konmuş. Hul yerine koyduğunuz zaman son karar erkeğe ait. Ondan sonra erkeğe verilen boşama hakkı, kadına verilen boşama hakkı, kadının bakıyorsunuz mesela Kur'an-ı Kerim'in pozitif ayrımcılık yaptığı gerçek anlamda kadın negatif ayrımcılık noktasına kadar getirilmiş oluyor. İşte kadının hakları verilmediği için Nisa suresinin 34. ayette de erkeğe dövme hakkı da tanınıyor. Çünkü o zaman başka bakıyorsunuz ki oradaki nüşuz kelimesi kadının kocasına baş kaldırma oluyor ama Nisa suresi 128'deki nüşuz kelimesi erkeğin karısından ayrılması mı? Aynı kelimeyi erkek için başka mana, kadın için başka mana. Yani şimdi burada bak Allah-u Teala söylüyor. Diyor ki, dünya hayatını ahiretten çok sever. O zaman Allah'ın yolundan uzaklaşır. Ama öyle bir şey yapar ki hiç kimse onun uzaklaştığını hissetmesin. Sanki şeymiş gibi gösterir. Dine uygunmuş gibi gösterir. Ulaike fi dalalin ba'id. Bunlar pek derin bir sapıklık içerisindedir. Evet, bizim yani İslam aleminde bu konuda çok ciddi saptırmalar var. Bunlar mezheplerin ana görüşü haline gelmiştir. Mesela hiçbir mezhepte Sünni Şii ayrımı olmaksızın kadının boşama hakkı tanınmamıştır. Ondan sonra erkeğin boşama hakkı da gerçek çığırından çıkarılmış. Kur'an-ı Kerim'deki Talak suresinin ve Bakara'daki talakla ilgili ayetlerin uzağından bile geçmeyecek bir boşama sistemi oluşturulmuş. Ondan sonra işte zina konusunda biri kadının kadına zina suçu atıldığı zaman 4 şahit şartı çok sayıda ayette olmasına rağmen, ki biraz sonra onu Fatih'ten dinleyeceğiz. Bakıyorsunuz ki kadını koruyan maddeler kadının aleyhine dönüştürülmüş. Aynı şey erkek için de tanınmış. Affedersiniz, bir erkek bir kadına tecavüz ettiği zaman, tecavüz edilen kadın bu adam bana tecavüz etti dedi mi, 4 tane şahit getir demeye başlamışlar. Zavallı hem tecavüze uğramış oluyor, hem zina iftirası cezasını uyguluyor, hem de bir daha da şahitliği kabul edilmiyor falan. Mezheplerin hepsinde bu var maalesef. Şimdi ne oluyor? İlla onu etkisiz hale getirmek için ayetleri ne hale getiriyor? Ayetler etkisizleştiriliyor. Tamam. Şimdi ama bu sadece İslam aleminde değil, bütün dünyada böyle. Yani altını gümüş elde etmek için insanlar ne kadar soygunlar yapıyorlar, görmüyor musunuz yani? Adamları öldürüyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ama kadın en başta geliyor. Kadının bir kadına ilgisi açısından da bir sürü aralarındaki sıkıntılar falan var. Ama bugün modern dünyayı düşündüğümüz zaman bakıyoruz ki mesela kapitalist dünyada kapitalistleri ilgilendiren tek şey para kazanmak. Kadın da güzellik şeyi, örneği, o zaman daha da güzel olmanın da sınırı yok. Bu konuda en çok işte modadır, kozmetiklerdir, değişik günlerdir. İşte 8 Mart Kadınlar Günü, bilmem erkekler günü var mı?
Yok hocam.
Ha. Niye?
Onun dışındakiler. Ha,
paralar harcansın. Para harcansın. Çünkü onları duygusal olarak etkilemek daha kolay. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman gerçekten kadınların aleyhinde bir şey var. Geçen hafta burada dersin sonunda söylemiştim. Bizim bir arkadaşımızın ninesi söylemiş. 90 yaşında diyor ki, hemen dersin hemen öncesinden bana söylemişti. Demiş ki, oğlum Allah erkek mi demiş. O da ya bunu niye sordun demiş. Diyor ki, bir de abdestli, namazlı, dindar bir kadındır diyor. Ya oğlum, bütün hakları erkeklere tanımıştı onun için. Tabii Allah'ın tanıdığı hakları din kılıfı altında kadınların elinden aldığınız zaman böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Fakat şimdi şeye gittiğimizde, yani Müslüman ülkelerin dışına gittiğimiz zaman sömürünün boyutlarının hayal edilemez noktalara çıktığını görüyoruz. Mesela bir başka şey de işte kadın sömürüsünde cariyelerin cinselliğinden yararlanma konusunda da herkes ittifak ediyor. Hatta yani diyor ki işte İbn Abidin de vardır. Hanefi mezhebinde bizim eskiden en çok fetva verirken baktığımız kitaplardandı. Yani bu meseleleri öğrenene kadar. Diyor ki, bir adamın 4 tane karısı, 1000 tane de cariyesi olsa, 1000 birincisini almak istese, birisi dese ki Allah gözünü doyursun, adamın kafir olmasından korkulur. Niye efendim? Allah'ın helal kıldığını haram kılıyormuş. Ulan Allah'ın helal kıldığını sana kim söyledi ya? Yani ittifakla ayetlerin anlamını böyle kıvırıp bütün mezhepler tam ittifak ederek kadını, işte esir kadınların cinselliğinden yararlanma arzularını dine monte etmişler. Şimdi burada önce bir uzak doğuya gideceğiz. Evet, Abdülaziz Bey çok iyi Japonca biliyor. Zaten Çin'de büyümüş. Burada da bizim Uygurca sitemizde. Bunu bir şey yapalım. Bu Japonya'da ve Çin'de kadının durumunu bir dinleyelim sizden.
Evet hocam, iki tane dosya hazırlamıştım da biri Çin, biri de Japonya.
Tamam.
Japonya zaten Çin'den çok şeyler almış da önce bir Çinli, Çin'le alakalı bir şey de söyleyeyim. Bu TESAT, Tarih, Ekonomik ve Siyaset Araştırma Derneği'nin bir yazısı var işte, Çin tarihinde kadının yeri diye. Ben bizi şey olacak, yaralı olacak bir şeyleri burada alayım. Hepsini okumak burada mümkün değil. Yani Çin feodal yapıdın, yani kaç bin senelik, 5000 senelik tarihi var diyoruz. Feodal yapıdın 1919'dan sonra milliyetçi Çinler şeyisinde feodal şeydin cumhuriyet dönemini geçiyor. Ondan sonra 1949'da Çin komünistleri eline geçiyor. Öyle olsa da yine de Çin'in felsefesine en etkili tesirini veren kişi Konfüçyüs olarak evet biliniyor. Konfüçyüs'ün şeyinde, felsefesinde yin yang.
Yin yang denir. Konfüçyüs yin yang.
Siz o kitabınızda yazmışsınız ya.
Evet, aracılık ve şirk aracılık kitabında.
Aracılık ve şirkte. Evet. Yin bu kime bir...
Ha şöyle bir dakika.
Evet, karışık bir tamam, adı gözüküyor.
Tamam, gösteriyor evet.
Yani yin karanlık,
karanlık kadın,
kadınlara karanlık simgesi, yani ışık aydınlık erkeklere erkek simgeliyor. Simgesi, evet. Böylece yani bunun da mesela anlamı neymiş diye baktığımızda yin karanlık, gece, ölüm, negatif, soğuk, kış, pasif, yumuşak ve kadın anlamına gelir.
Evet.
Ondan sonra erkek yang ise ışık, yaşam, gündüz, aktif, sert, yaz ve erkek anlamına gelir demiş.
Evet.
Ondan başka da kadınlarla alakalı yazılan bir kitap varmış. Milattan sonra 45 ile 116 arası yaşayan Ban Zhao diye bir kadın yazmış da Lessons for Women, yani Kadınları Öğütler adlı kitabı da, kadınlar yüksek sesle gülmemeli, eşlerinin sözünden çıkmamalı gibi öğütlerde bulunmaktadır demiş. Ondan sonra kadınların yani şeyle erkeklere iyi güzel gözükmesi için Çin'de bir gelenek, ayak boğma geleneği var.
Bu ne hakikaten çok enteresan.
Evet, bakın, ayakları
yani kadınların küçük ayakkabı giymek, demir ayakkabı giyiniyorlar. Bir bunu göstersene. Evet, oradan gösteremedi galiba. Yok,
buradaki. Evet, ha, şimdi.
Tamam, şimdi gösteriyor. O demir ayakkabı giyerek parmakları öyle büzüşüyor, şey yapıyor. Niye küçük, ayağı küçük olacakmış?
7 santim ile 10 santim arasında olursa güzel olur.
7 santim ile 10 santim arasında ayak uzunluğu. Onun için çocukluktan demir ayakkabının içerisinde parmaklar falan filan işte az önce resimde görüldü.
Evet. Bu evet. Feodal bir yapı kaç bin senedir böyle gelmiş. Sonra Komünist Partisi geldi. Ondan sonra bunu kaldırdı diyor. Ama başka bir olay var. Yani bu gelişmeler olurken zihniyetin hala değişmediği vurgu yapmak isterim demiş yazar. 70'in yıllarda uygulanan tek çocuk politikası nedeniyle 1992 yılına kadar 60 milyon kız çocuk katledilmiştir.
Bak, 70'ten 92'ye kadar 60 milyon bu kayıtlara geçen. Evet. Belki bunun birkaç kat da kayıtlarda yoktur.
Şimdi kadar belki de 150 milyon
kız çocuğunu öldürmüşler.
Ondan
yani bu sadece
sonra,
Mekke'de değilmiş demek.
Evet. Ondan sonra soyu devam ettirecek erkek çocuk algısı nedeniyle tek çocuğa sahip olunacaksa erkek olmalı diyerek 60 milyon kız çocuk öldürülmüştür. Yani
tek, soyu. Herkesin birer çocuğu olacak, o da erkek evet. Olsun güzel de erkekler doğurmuyor.
Erkek soyuna taşıyor. O yüzden yani soyumuzu taşıyor diye böyle bir uygulaması. Yani zaten tek çocuk şimdi hem de tek çocuk hepsi erkek istediğinden dolayı kız çocuk yok. Ondan sonra yakında bir iki sene önce ikinci çocuk kız, eğer birinci çocuğumuz, tek çocuğumuz kız olsa ikinci çocuk erkek almak için olur diye biraz genişlettiler. Ha,
ikinci çocuğa şimdi müsaade ediyorlar.
Evet.
Yani Çin'de bir çocuktan fazla sahip bir müsaade etmiyor devlet. Bak ne kadar müdahale görüyor musunuz insanlara? O bir birinci çocuk kız olursa
evet,
ikinci çocuğa müsaade ediyor.
Evet. Öyle. Yani
bakın şeyde yapısal olarak kız düşmanlığını görüyorsunuz.
Evet. Ondan sonra üniversitede mezun olan kadınlarının üniversite mezunu erkeklerden daha az tercih edilir olması hala çözüme kavuşmamıştır diyor. Yani işten atılma şeylerinde de kadınlar
işten atıyor, işe almıyorlar, işten atıyorlar.
Yani doğum yapıyor, şeyimizi aksatıyor diye onun gibi bir şeyler
İşleri
var.
İşleri aksatıyor, evet.
Ondan sonra ikinci bir dosyada Japonya'la alakalı şey söyleyeceğim. Japonya'da ortalama Japon ailesinde evin patronu kadın diyor. Bu yani şimdiki durum. Ondan sonra kariyer sahibi olan kadın pek fazla yokmuş. Ondan sonra bütün bunlara karşın ayrımcılık hala var diyor Japonya'da. Bir de şey var, geisha diye yani fuş sektörü var Japonya'da yani kadınları şey yapmak için. Ondan sonra kadın kanji Japon alfabesi de kadın yani nü böyle yazılıyor. Bu da yani şeyin çok erkeğin önünde böyle itaatkar
eğlen kadın
olması şükranlarını erkeğe sunuyor. Böyle bir algı var. Bir de en ucuz yani ucuz diye yazıda kadın evin altında yani bir kadın yasi diye bunu böyle şey yazıyorlar.
Yani
bu da
ne demek?
Eve girdikten sonra her şeyin sıfır oluyorsun. Yeni hayat burada başlıyorsun. Önceki değerlerin burada.
Yani babasının evindeki babasıyla ilgisi tamamen kesiliyor.
Tamamen kesiliyor. Evet.
Miras falan alabiliyor mu?
Miras alabiliyor, evet. Hı. Miras alabiliyor. Boşanmada da yarısı kadar şey var diyor. Bir de 1947'de anayasası ile sınıf ve aile ayrıcılıkları kaldırılmıştır diyor ama kadın ticareti 1957'de yasaklandı diyor. Ondan önce zaten Japonya'da kadınları alıp satıyor. Yani böyle kölelik şeyler
kadın ticareti
varmış. Hocam bir de boşanma halinde erkeğin gelirinin yarısı kadar nafaka tahakkuk ediyor. Çok boşanma olmuyor diyor. Yani kadınlar kendini ikinci sınıf olarak kabul ettiklerinden sonra fazla bir şey yok karşılığında.
Hayır, erkeğin yarısı kadar nafaka ne demek oluyor?
Yani sahip olduğu malın yarısını kadın, boşandıktan sonra kadın alıyor.
O zaman o kötü bir şey değil ki. Kötü ama bir tekrar şey. Evlenebiliyor mu?
Tekrar çok boşanma yok diyor yani ailesi yapmak için. Ama erkek dışarıda başka kadınlarla şey yapabiliyor ama ailesini koruyor diyor.
Şimdi tabii bir de Japonya'da biliyorsun geçenlerde anlatıyordun. Yani kimse çocuk sahibi olmak istemiyor. Çünkü evet, yaşlıları ne yapıyorlar?
Şey doğru hocam o da var. Yani evlenmek istemiyorlar 40 yaşına kadar. Yani şey yalnız yani yaşıyorlar. Kadın bir burada yazılan bir şeydi 9 yaşına kadar kız çocuk erkek çocuk okulu beraber gidiyor bir yerde oturabiliyor ama 9 yaşından evlenene kadar ayrı yaşıyorlar diyor yani kızla erkek ondan sonra o yüzden böyle şey
ha bir de babalarını götürüp şeyi atıyorlar demiş.
Ha o var. O da var. Yani
yaşlı anne babayı götürüp da şeye ormanda bırakıyorlarmış.
Evlendikten sonra tamam anne babasını 60 yaş 70 yaştan sonra çocuk kendi bakmıyor. O baba anne de önce gelenek sürdürdüğünün dolayı kendi anne babasına önceden 60 olabilir. O yüzden evlendikten sonra benim çocuğum şeyi atarsa, dağın içerisine atıyor, önceden
götür,
ormanlıklara
dağ atıyor. Nasıl dağ atıyor. Yaparsa
evet. Şimdi de huzurevi huzurevlerinde yaşamak zorunda kalıyor. Anne baba çocuklarla beraber evet. yaşamıyor. O yüzden evlenme oranı da çok düşük. Böyle bir olaylar
peki,
var.
Peki o zaman Batı'yı da senden dinleyelim.
Evet, tabii özel hani Batı özelinde değil ama belki dünya genelinde bu benim anlatacaklarım. Şimdi önümüzdeki hafta Perşembe günü 8 Mart malumunuz Dünya Kadınlar Günü. Ne olacak o gün? Televizyonları açtığımızda veya gazeteleri okuduğumuzda sosyal medyada sürekli kadınların ezildiğini, aşağılandığını, kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığını falan göreceğiz. Hep olumsuzluklar o gün vurgulanacak. 9 Mart olduğunda her şey 7 Mart'ta nasılsa aynı şekilde devam edecek. Hiçbir değişiklik olmayacak. Niye? Çünkü bütün bu olumsuzlukların hangi sebeplerden kaynaklandığı üzerinde kimse durmayacak. Özellikle de işte o 8 Mart günü birinci sayfayı komple kadınlara ayıran gazeteler ve medya, işte yazılı görsel medya bu konuda hiç sorgulanmayacak. Acaba bu yaşanan olumsuzluklarda bunların rolü nedir? Kadına karşı gereken değeri bunlar verdiler mi? Veriyorlar mı bugün? İleride ne olacak? Bunlar hiç konuşulmayacak. Hep olumsuzluklar anlatılacak, bağırılacak, çağrılacak. Kadınlara bir günlüğüne öyle bir hak tanınacak ama geri kalan 364 gün her şey eski tas eski hamam devam edecek.
Ay, bağırıp çağırınca da zaten şeyle sinir şey yapacak takvim var mı? Problemi nasıl çözeceklerinden anlatacak.
İşte yani onlar yani sebepler konuşulmayacak. Yani sonuç,
problemler şey yapılacak.
Sonuç konuşulacak sadece. Peki modernleşme adı altında kadının sömürülmesi dedik. En çok kadınların sömürüldüğü alanda maalesef medya. Yani belki bu anlatılan olumsuzlukların başında gelen, en büyük sebeplerin başında gelen biri medyadır. Medyada kadın o kadar fazla sömürüye, istismara açık bir şekilde kullanılıyor ki maalesef kadın hak ettiği değeri maalesef alamıyor. Erkeklerin gözü önünde sadece cinsel bir obje olarak konumlandırılıyor. Onlara kendilerinin dayattıkları bir hayat sunuluyor. O hayatı kadın elde edebilsin diye ömrünü veriyor. O uğurda ailesini yıkıyor, gençliğini heba ediyor vesaire vesaire. Ondan sonra bunlara da tekrar onun olumsuz haberini yapmak düşüyor. Yani böyle bir kısır döngü içerisinde dönüp gidiyoruz. Ben bu konuyu...
En azından haber bültenleri habersiz kalmıyor yani.
Evet. Şimdi medyada kadın olgusu adında bir makale buldum ben. Bu İletişim Fakültesi dergisinde yayınlanmış, oldukça da atıf almış bir makale. Yazarı da bir kadın olması hasebiyle önemli gördüm ben bunu. Ceyda Ilgaz tarafından kaleme alınmış. Çok güzel tespitler var. Yani
Ilgaz
medyada
mı, Ilgaz mı?
Ilgaz. Ceyda Ilgaz. İkinci bir soyadı daha vardı ama onu buraya yazmamışım. Güzel tespitleri var. Bazılarını aktarmak istiyorum. Yani bugün o 8 Mart günü kadınların sorunlarını anlatacak olan medyanın yılın 364 günü kadına verdiği değer ne? Hem bir kadın hem de bir iletişim uzmanı olması açısından ondan aktaracağım. Çünkü biz hani sosyolog da değiliz, iletişim uzmanı da değiliz. Ama işte konuşursak afaki kalabilir. Uzmanlarından aktaralım ki bir karşılığı olsun. Ekranlarından bizleri takip edenler de işte internetten şuradan buradan bu makaleye kolaylıkla ulaşabilirler. İnşallah o 8 Mart günü veya bir gün öncesine ben kendi Twitter adresimden de bu şeyi paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi günümüzde kadınların hani sosyal hayatta daha fazla görünür olması şu alanda en çok istismar ediliyor. Tüketim alanında kadınlar bir numaralı hedef. Medya tarafından kadın bu alanda anormal derecede kullanılıyor. Çoğu zaman demiş bir erkekleri bir ürüne çekmenin en kolay yolu ürün ne olursa olsun o üründe bir kadın kullanmaktır. Ne olursa olsun ileride örneklendirecek. Bakıyorsunuz hadi kozmetik ürünlerini falan anladık direkt kadına hitap ediyor. Ama diyecek ki ileride bir otomobil reklamı yaparken neden çıplak kadın kullanılır? Lastik reklamı yaparken niçin bir kadın kullanılır? Çıplak bir kadın özellikle. Veya yiyecek maddeler işte bir yani hepinizin şu an zihinlerinde böyle şeyler var. Yani söylemekte bir dondurma reklamı kullanılırken anormal derecede cinsel içerikli bir obje olarak kadın niçin kullanılır? Değil mi? Yani sömürünün daniskası bunlar değil midir? Bunları kim yapıyor? Sokaktaki insan mı yapıyor? Bunlar sorgulanmadan 8 Mart günü bütün siz gazetenin başından sonuna kadar tamamını kadın sorunlarına ayırsanız ne yazar? Mesela, belki o gazetenin içindeki bir reklamda yine onu kullanacaksınız. Tabii. Değil mi?
Sadece insanların psikolojik sıkıntıları artar. Başka bir şey olmaz.
Demiş ki günümüzde artık reklamlarda, gazetelerde, televizyonlarda, dergilerde güzel bir kadınla karşılaşmak son derece doğal bir hale gelmiştir. Kitle iletişim araçları sayesinde bir yerlere gelen kadınlar medyaya bu şekilde malzeme olmaktadırlar. Kimi gazetelerin, ki herkes kimin kastedildiğini bilir, bir gazete bayine gittiğiniz zaman, bir gazete tuttuğunuz zaman arka sayfalarında mutlaka, değil mi? Yani bazı gazeteler vardır. Yani yılın 365 günü arka sayfasında bir çıplak kadın fotoğrafı mutlaka koyarlar. Bu da kadının cinselliğinin medyada kullanılmasına bir örnektir. Hatta demiş çok güzel bir tespit, çoğu zaman bir sağlık haberi bile yapılırken hiç utanmadan, çekinmeden çıplak bir kadın fotoğrafı eşliğinde bu haber yapılır. Bakın isterseniz bir diş haberi yapın. Yani dişlerin güzel gözükmesi için bakıyorsunuz kullanılan fotoğraf tamamen veya işte yarı çıplak diyeceğimiz bir kadın fotoğrafı. Haber dişle alakalı veya kulakla alakalı veya bir saçla alakalı ama kullanılan fotoğraf tamamen cinselliğe yönelik. Peki bu istismar değil midir? Bunu konuştuğunuz zaman bu sefer size ya işte siz kadınlara niçin direkt böyle gözle bakıyorsunuz? Bunu insanlara bu şekilde baktırmayı öğreten sizlersiniz. Yılın 365 günü kadını işte olup olmadık şekillerde bu böylece insanların gözü önüne sadece bir cinsel obje, cinsel bir meta olarak sunduktan sonra herhangi bir olumsuzluk yaşandı mı da vay işte bütün bunlar bunu böyle yapıyorlar, bunlar bunu. Kendileri sütten çıkmış. Ak kaşık tabii maalesef. Bunun haricinde biliyorsunuz hani televizyonlar zaten tamamen hani belli saatler haricinde kadın kitlelerini hedef alan programlar yapıyorlar. Gündüz vakitleri kadın kuşakları, kadın programları adı altında 2-3 şey ön plana çıkıyor. Bir, aile içi sorunları milletin gözü önünde tartıştırıp belki yani iki kişi arasında bile yani karı koca arasında bile konuşulması çoğu zaman hani böyle çekinilerek konuşulacak olan meseleler yani genel tabirle 70 milyonun önünde hiç böyle şey yapmadan çekinilmeden ulu orta her şey konuşuluyor tartışılıyor falan. Bakın geçen hafta da konuşmuştuk yani insanlar çocuklarının olduğunu unutuyorlar. Bir annelerinin bir babaların olduğunu unutuyorlar. O kocasının o karısının her şeyini ortaya döküyor. Kadın programı adı altında yapılıyorlar. Ondan sonra insanlar birbirlerine ne gözle bakacaklar? Bu şekilde sanki kadınların sorunlarını tartışıyorlarmış gibi yapıp aileleri maalesef yok ediyorlar. Bunun haricinde yine kadın programlarının ikinci en önemli içeriği de eğlenceye yönelik olmaları. Yani ya bu şekilde aile içi bir sorun tartışılacak ya da vur patlasın çal oynasın eğlence yapılacak. Ne giyileceği, ne yenileceği, nasıl yenileceği, nereye gidileceği hepsi sırf yani bu bağlamda ele alınıyor. Bunun haricinde güzel bir tanıma rastladım burada, bunu da paylaşmak istiyorum. Reklamlarda bir kadın tipi dayatılıyor, yaratılmak isteniyor. Ne bu? Şöyle denmiş. Reklamlarda ideal kadın nasıl olur? Bir, ev içi görevlerini yerine getirdiğinde mutlu olan. Yani ev içi görevlerini yaptığında mutlu. Takıntı boyutuna ulaşmış düzeyde titiz. Ama bu titizliğini özellikle ev işlerine yöneltmiş. Yani sürekli her yer temiz, pırıl pırıl parlıyor. İşte bir bardak bile işte bir hamlede bembeyaz oluyor. Tencereler şöyle oluyor, böyle yapıyor falan.
Çünkü deterjan satacak.
Tabii. Ama evinin dışına taşmış olan ideallerini de bir, karşı cinse kendini beğendirebilmek, iki, cezbedici olabilmekle sınırlandırılmış varlık. İşte ideal kadın bu şekilde dayatılıyor. Ondan sonra bakıyorsunuz kadınlar maalesef hani bu programların şeyinden yola çıkarak etkilenen bakıyorsunuz kimisi temizlikle kafayı bozmuş, kimisi güzellikle kafayı bozmuş, kimisi zayıflıkla kafayı bozmuş, kimisi o seyrettiği filmlerden, dizilerden, sinemalardan etkilenerek aşırı derecede işte bir, öyle bir erkek de şeyi beklentisine sokuyorlar ki her gün eve gelirken işte bir kucak gülle gelecek, haftanın 6 günü 5 günü dışarıda yemek yenilecek, şuraya falan böyle ya bizim toplumun kaçta kaçı bunu başarabilecek ekonomik şeye sahip.
Onun ne şeyi var ki? Ya bak ben mesela şahsen Allah nasip etti çok böyle lüks yerlerde yemekler falan. Ben en lüks yerde, en kaliteli yemeğe bizim evdeki bir çorbayı değişmem.
Ama işte bu yıkılıyor hocam. Böyle bir şey yok artık.
Yani onun zevki tabii mümkün değil. Yani artık evdeki bir çorba.
O şekilde tatmin ancak haftanın yani çoğu gününü dışarıda lüks bir restoranda işte ne bileyim bir keman eşliğinde şurada burada yenilerek yemekle elde edilebiliyor. Evde çocuklarla falan değil. Çünkü bu da yatılıyor.
Para harcayacaksın. Zenginler daha bu çok zengin olacak.
Diyor ki yine bir durum tespiti. Ürün kadınla hiç ilgili olmasa bile önemli değil. Reklamlarda bir numarada kadın ve cinsellik ön plana çıkıyor. Özellikle yani hemen herkesin aklına gelecek, çağrışım yapacak kozmetik, kadın çorabı ve otomobil reklamlarında cinsellik öylesine egemen ki kısa süreli reklam filmindeki yüksek dozajlı cinsellik izleyicinin beyninde fırtınalar estiriyor. Reklamcı da tüketicinin beyninde hatta yüreğinde fırtınalar estirebildiği andan itibaren reklamının genel akça olacağını bilir. Bu tür reklamlarda aşırı kadın sömürüsüne dönüşen cinsellik katkılı gösteriler kadını bir cinsel objeye indirmektedir. Bu hakikat değil mi? Bu evet. Tespit. Bunu biz mi yapıyoruz peki bu tür programlarda? Halk mı yapıyor? Kim yapıyor? İşte bu medya aracılığıyla dayatılıyor insanlara.
O reklamlar ne kadar yüksek fiyatta biliyor musun? Tabii. O parayı kim veriyor?
Tabii.
Bir saniye simlem ne kadar?
Nerelerden destekleniyor acaba?
Tabii.
Bunun haricinde bakın bir araştırmada şey üzerinde yapılmış. Mesela diyor ki kadın dergilerinde kadın olgusu. Ve şöyle bir sonuç çıkmış. Aylık popüler dergi piyasası araştırılıyor. En popüler dergiler kadınlara yönelik yayın yapan dergiler. En çok satanlar. Ve diyor ki bu dergilerde de bir tarama yapıldığında kadın sorunlarından çok kadınları tüketime yönlendiren yazılarla ve reklamlarla karşılaşıyor. Yani bu araştırmaları bunlar yapmışlar yani biz yapmadık. Öyle bir şeyimiz yetkinliğimiz de yok zaten. Bak, kadın dergisi ama kadın sorunu biliyorlar ki onlarda 8 Mart'a denk gelecek olan sayıda sadece tartışılır. Onun dışında kadın ne için var? Tüketime yönlendirilecek olan bir varlık olarak var sadece. Derginin içeriği oluşturulurken reklam payları her zaman ön planda tutuluyor. Okuyucuların okuyacakları konuların içeriklerinden çok dergiden yer verilen reklamların nitelikleri ve mesajları önemli. Lüks tüketim ürünlerinin kullanılması mesajlarını içeren bu reklamlar yine kadınları, erkekleri cezbeden bir objeye dönüştürmektedir. Yabancı kadın dergilerinin isim haklarını kullanarak ülkemizde yayınlanan ve yurt dışında olduğu gibi kapaklarında bakımlı ve güzel kadın fotoğraflarıyla okuyucuya sunulan kadın dergilerinin hedef kitlesi çoğunlukla ekonomik alanda bağımsızlığını kazanmış, eğitimli ve kariyer sahibi kadınlardır. Hep bunlar sunuluyor. Dergilerde cinsellikten makyaj tekniklerine, modadan beslenme şekillerine kadar birçok konuda çeşitli yazılar, röportajlar yer almasına rağmen toplumsal sorunlarına kadınların çok fazla değinilmemektedir. Bunu yapan kim? Yine işte bunlar. Bak kadın dergileri adı altında yapılan şeyler. E şimdi 8 Mart günü çıkıp kadınların yaşadığı, maruz kaldığı bu şeyler konuşulurken bunların hiç gündeme getirilmeyeceğini bilmek de acı verici bir şey değil mi? Bir sürü kadın dernekleri çıkacak, feministler çıkacak, ortalığı ayağa kaldıracaklar. Ama bunlar yine hiçbir şekilde dillendirilmeyecek.
Hangisinin problem gördüğü şey ki onlar? Evet. Var mı problem gören onlar? Evet.
Bunlar zaten olması gereken şey olarak tabii, böyle şartlandırıldıkları için tabii böyle olacak. Yine kadın dergileri taranıyor. En fazla iki unsur üzerinde yayın yaptıkları tespit ediliyor. Güzellik ve beslenme diyet programları. Kadını sırf bu işi için kullanıyorlar. İşte istismar budur. Yani kadından bir şey elde etmek. Toparlayayım yine bir tespitle bitireyim. Diyor ki medyada kadın unsuruna ev kadını, iyi anne, iyi eş, özverili, cinsel meta, güçsüz, kötü yürekli, hırslı iş kadını gibi anlamlar yüklendiğini görüyoruz. Medyada kadınlar hakkında haber yapılabilmesi için kadının ya tecavüze uğraması, kurban olması veya birinin yuvasını yıkması vesaire türünden trajik olaylarda yer alması gerekiyor anca. Yoksa kadınlar şu başarıyı elde etmiş, bu başarıyı elde etmiş bunların pek umurunda da değil. Bak bu tespit bizzat iletişim uzmanları tarafından yapılmış. Bu durumda bile ilginç olan hocam magazinsel söylem egemenliğini sürdürüyor diyor. Bu haberi yaparken bile. Kadın gazetelerinde kadın erkek ilişkisi üzerine anlatılanlarsa kadının gündelik yaşamında karşılaşılan sorunların çok uzağında, hatta onları unutturmaya yönelik. Kadınla zina, namus, ahlak gibi konular çerçevesinde ya da bundan sapmaları halinde, işte aldatma, aldatılma durumlarında ancak gazete ve televizyonlarda haber olabiliyorlar. Magazin haberleri ve üçüncü sayfa haberleri dışında günlük gazetelerde yayınlanan haberlerde kadın olgusuna maalesef pek rastlanılmıyor. Örneğin ekonomi sayfalarında başarılarıyla gündeme gelen kadın haberleri yerine magazin sayfalarında gündelik ilişkileriyle, şu kiminle beraber, bu kimden ayrıldı, bu kimi aldattı, bu kimle aldatıldı, onlarla gündeme gelen kadın haberleri tercih ediliyor. Hepsi medya tarafından yapılıyor. Gazetelerde çoğu zaman kadınlar medyada erkeklerden farklı olarak düşünceleriyle değil, görünümleriyle kendilerini yer buluyorlar. Kadın cinselliğinin medyada kullanımla örnek olarak kadınların gazetelerin arka sayfalarında kadın bedenini öne çıkaran fotoğraflara yer verildiği görünmektedir. Bu fotoğraflar çoğu zaman bir moda definesinden alınmakta olup ilgili haberle de uzaktan yakından alakası olmayan fotoğraflardır. Yani bir seyahat haberi yapılıyor, bir turizm haberi veriliyor. Bilmem 3 yıl önce, 5 yıl önce kullanım olmuş, düzenlenmiş bir defileden bir mayolu bir kadın fotoğrafı koyuyorlar. Ne alakası var? Değil mi? Dayatılan şeye bakar mısınız? Hatta işte dedi ki ilgisi ilgisiz şeylerde, örneğin diyor otomobil fuarlarında öncelikli hedef kitle konumunda erkekler olmasına rağmen onların ilgisini çekebilmek amacıyla farklı modellerdeki otomobillerin tanıtımında güzel ve çekici mankenler kullanılmaktadır. Olmuyor mu? Görüyoruz değil mi her gün? Yine medya vasıtasıyla haberdar oluyoruz zaten. Motor fuarı düzenleniyor. İnsanlar oraya ne görmeye gidiyorlar maalesef erkekler?
Kadın görmeye.
Kadın görmeye gidiyorlar. Bu bir hakikat. Bunu her gün eline aldığı gazetede, akşam seyrettiği haberlerde, elinde sosyal medyaya girdiğinde sürekli 7/24 bu haberler pompalana ne yapmış oluyorsunuz siz? Kadını istismar etmiş olmuyor musunuz? Peki sadece yılın bir günü 8 Mart günü geldiğinde vay efendim kadınlar şuna maruz kalıyorlar, vay efendim kadınlar erkekler tarafından şöyle yapılıyor. 364 gün senin yaptığın bu haberler hiç mi bunda şey etkili değil? Bunu görmezlikten gelip sadece bir gün kadın haklarından dem vuracaksınız. Ondan sonra işte aile gidiyor, kadına şöyle oluyor, böyle yapıyor. Yani bunda o zaman herkes elini taşın altına koyacak. Ben ne yaptım yılın geri kalan zamanlarında ki bu durumlarda benim de bir şeyim olsun, söyleyecek sözüm olsun diye. Bu şeyi de bir kez daha hani medyada kadın olgusu, yani merak edenler açıp okurlarsa istifade edeceklerini umuyorum.
Tabii burada bir de şey var. Yapılan ciddi bir masraf var. Büyük bir, zaten bunu onun için yapıyorlar. Parayı alabilmek için. O konuda da Erdem Bey'i bir dinleyelim.
Evet, şimdi Yahya Hoca'nın bu alıntı yaptığı makale gerçekten aslında hepimizin bildiği ama görmezden geldiğimiz ya da işte fazla dillendirilmeyen gerçekleri ortaya çıkarıyor. Hem o makale üzerinden hem de bugün yaşanan hepimizin aslında etrafımıza bir baktığımızda görebileceğimiz şeyler üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda aslında kadınların sömürülmesi, modern hayatın kadınları sömürülmesi bakımından nasıl bir sistemin, bir oyunun kurulduğunu da rahatlıkla görebiliyoruz. Ben bir ayetle başlamak istiyorum hocam bu şeye, bölüme. Rabbimiz Rum suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Yanlarında rahatlayasınız, huzur bulasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratması Allah'ın ayetlerinden bir tanesidir. Yani Rabbimiz kadını da erkeği de birbirinin eşi olarak
Yanında huzur bulacağı.
Yanında huzur bulacağı birer eş olarak tanımlıyor.
Bir insanın evde bulacağı huzur hiçbir yerde yoktur. Kadın evet. Olsun, erkek olsun.
Ve üstelik ayetin sonu çok önemli hocam. ذَٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Yani bu üzerinde innefi ذَٰلِكَ, evet. Yani demek ki bu üzerinde düşünülmesi, bir sistem kuracağımız zaman bunun bu ayet üzerinden değerlendirme yapmamız gereken bir konu, bir olgu toplumsal sistemlerde. Peki bugün baktığımızda sistem böyle mi kurulmuş? Sistem eşlik değil, eşitlik üzerine kurulmuş hocam. Bu da tam bir yanıltma
ve bu sistemi aslında kurgularken temellendirme de bir yanlış bir temellendirme üzerine dayatılmış bir şey. Kadının...
İstersen burada bir şey ben söylemişken ben şey yapayım da, biliyorsun bu Nisa suresinde Allah-u Teala, ya da şöyle, Allah herkesi farklı yarattığını bildiriyor. Bir kere bari sıfatı dolayısıyla herkese değil, her şey farklı olarak yaratılıyor. Şeyde diyor ki mesela dirricali nasibum yok.
Erricali kavvamun.
Yok yok yok, o değil. Nisa suresinin şey yapayım da. Erricali kavvamun alel nisa'da var. Bima fadlallahu ba'dahum ala ba'd.
Evet, evet. Onu da okuyacaktım hocam.
Yani okuyacak mıydın?
Buyurun hocam, siz tamam. Şey yapın da.
Yani
وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ
عَلَى بَعْضٍ
32.
Allah'ın birinizi diğerinizden daha
farklı
ve daha üstün kıldığı şeyleri istemeyin diyor. Ondan sonra لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبٌ. Yani o yaratılışta Allah'ın verdiği değil, sizin ne yaptığınızdan alacağınız bir sevap ya da günah vardır. Ama bu ayet esasen kadının kendisine verilen üstün özelliklerden dolayı farklı yaratıldığını, erkeğin kendisine verilen üstün özelliklerden dolayı farklı yaratıldığını, erkeğin kadını, kadının erkeği istemesinin bir anlamı, yani ben de öyle olayım demesinin evet, bir anlamı yok. Elindeki nimette nasıl daha çok sevap kazanacağı üzerinde durması lazım. Dolayısıyla bu farklılık eşitliğe engeldir. Eşitlik, o zaman niye ikisi erkek olsun, ikisi de... Aradaki farklılıktan dolayı zaten birinin diğerine ihtiyacı var. Evet.
Şimdi o bahsettiğiniz Nisa suresinin 32. ayetine göre bu aralarında eşit olmayan, yani birbirlerinden farklı özelliklerine rağmen her birinin elde edeceği şeyler var. Kazançlar var, gelirler var. Demek ki bu farklılıkları kadın ve erkek birer nimete çevirebiliyor, birer gelir haline getirebiliyor. Ama bugün pompalanan sistem, ya yani kurulmuş sistem bunun tam tersi. Burada kadın erkeğin yapacağı işlere özendiriliyor. Yani bakıyorsunuz işte az evvel Yahya hocamızın söylediği işte otomobil, ya sadece orada değil, otomobilin yağını pazarlama sektöründe kadınlar çalışıyor. Veya işte finans
kullanılıyor, veya
kullanılıyor ya da çalışıyor diyelim, ya da kullanılıyor diyelim, otomobil yağlarının reklamlarında kadınlar kullanıyor. Belki de hiç hayatında elini sürmediği bir malzeme ile alakalı. Çalışma alanlarında da öyle. Finans sektöründe tamam çalışmasın değil, elbette çalışsın, ama öyle bir hale getiriliyor ki kadınlar artık aslında sadece erkeklerin yapabileceği işleri bile kendilerinin yapabileceğini düşünerek fıtratlarına aykırı bir şekilde zorlanmaya başlıyorlar. Ve tabii bu, dikkat ederseniz mesela Yahya hocamızın yine makalede kullandığı bir kelime son derece önemli, kariyer kelimesi. Bugün çocuğunu yetiştiren, evinin çekip çeviren, işte ev ile ilgili işleri mükemmelen yerine getiren, mutfak işlerini, bütün ekonomik işleri yerine getiren bir kadın için kariyerden bahsedilmiyor. Ama kadınlar kariyere özendiriliyor. Dolayısıyla dışarıda çalışıp bir takım yerlere gelmiş, bir takım yerlerde kendini ispatlamış kişiler için kariyer kelimesi kullanılarak bütün kadınlar buraya yönlendiriliyor. Diğer kesime bir farklı bakış açısı getiriliyor. Peki bu neye sebep oluyor? Bu şuna sebep oluyor. Kadınlar erkeklerin de aslında belki de pek çok erkeğin işsiz kalmasına sebep olacak şekilde farklı alanlarda çalıştıklarında kazandıkları parayı evin geçimine mi harcıyorlar? Hayır, evin geçimi yine erkeğin üzerinde. Aileyi çekip çeviren, onun kazancını sağlayan yine erkek. Kadınlar o kazandıkları parayı işte bu kozmetik sektörüne, güzellik sektörüne ve bir de
moda.
Bakamadıkları çocukları yetiştirecek bakıcılara harcıyorlar hocam. Modaya, güzelliğe harcıyorlar. Dolayısıyla sonuç ne oluyor? Anneleri tarafından büyütülmeyen çocuklar, erkeklerin işlerinde gözü olan ve bu sebeple düşük maaşla çalışmak zorunda kalan erkekler gibi bir sistem oluşturulmuş oluyor ve bütün bu sistem üzerinden müthiş bir sömürü halinde kullanılan kadınlar, ama kazanan kim? Güzellik sektörü, kimya sektörü, parfüm vesaire gibi sektörler ve sizin söylediğiniz gibi moda. Onu da belirleyen, güzelliğin sınırlarını bile çizen bugün Batı. Yani sen şunu giyersen güzelsin, bunu bu kiloya gelirsen güzelsin, şunu sürersen güzelsin.
Bu sene moda bu.
Tabii kadınlar plazalarda bir arada çalıştırıldığında kadının istediği tek şey, yapabileceği tek şey ertesi gün giyeceği farklı bir kıyafet almak. Çünkü siz de girişteki Ali İmran suresinin 14. ayetinde okudunuz. Kadınlar birbirlerinin her gün aynı kıyafeti giymelerini, her gün aynı parfümü sürdüklerini söylemelerini istemiyorlar. Yani istemezler. Bu tarz şeyler var aralarında, çekişmeler var. Dolayısıyla kurulmuş sistem, yani baştan eşlik değil eşitlik üzerine, yalanı üzerine kurulmuş sistem kadını köleleştirip sömürülme durumuna getirmiş. Rakamlar üzerinden gidersek bugün bir kadının ömrü boyunca yaptığı güzellik harcaması ortalama 350 bin TL. 350 bin lira. Yani iyi bir ev parası, bir güzellik. Yine şehirli çalışan kadının yıllık en düşük bakım masrafı, en azı 4200 lira. Burun estetiği ameliyatı bugün, burun estetiği ameliyatı en çok tercih edilen ameliyatlardan bir tanesi. En az 7000 TL'ye mal olduğu söyleniyor. Ve bugün güzellik sektöründe, işte bakım sektöründe sektörün rakamsal büyüklüğü 25 milyar liralık bir pazardan bahsediyoruz. Bu para harcanacak. Bu para nasıl harcanacak? Bunu harcayacak kadın ne yapacak?
Yani 25 elbet... milyar dediğine göre Türkiye'deki...
Tabii.
Yurt dışı değil. Yok, Türkiye'yi kastediyor.
Türkiye'deki güzellik sektörü.
Evet.
Dolayısıyla bu para harcanması için de kazanılması gerekecek. Kazanılması için aileye değil ekstra bir para olması lazım. Bunun için de bunu kazananın kadın olması gerekiyor. Ve bu da kadınların aslında fıtratlarına aykırı konularda birbirleriyle, hatta erkeklerle rekabete girmelerine, bu da tabii ki psikolojik bir takım dengesizliklere, bozulmalara sebebiyet veriyor. Son bir şeye daha değineyim. Az evvel dedik ki erkek çalıştığı zaman aldığı parayı ailesine harcıyor ama kadınlar arasında öyle bir dizilerle, sosyal medyayla, şunla bunla, işte koca parası yeme gibi bir takım böyle ifadelerle tırnak içinde bu aşağı bir şey görülüyor. Aşağı seviyede bir şey görülüyor. Ama hiçbir kadın eski kocanın nafakasını yemeyi aşağı seviyede bir şey görmüyor. Yani boşandırıldığı zaman ayrılan bir kadın hayatının sonuna kadar ya da başka bir erkekle evlerine kadar mecburen nafakayla kocası ona bakmak zorunda kalıyor. Eski kocası arasında hiçbir bağ kalmamış olmasına rağmen.
Bu da evlenmenin önünde büyük bir engel.
Büyük bir engel. Kadınlar için de büyük bir sömürü. Büyük o bir aldıkları sömürü. Parayı da yine kozmetiğe, şuna buna harcıyorlar hocam.
Geçen haftadan tam bu konuyla alakalı bir şey vardı ama fırsatımı bulamadığım için ben aktaramamıştım. Bu hani nafaka meselesini konuşmuştuk ya geçen hafta. Hani bu konuyla bağlantılı olsun diye şey yapalım. Yani yaşanmış çok hikaye var. Yani internette o kadar yani sıkıntıyı falan görüyorsunuz ki. Şimdi bütün bunlar da kadını koruma kanunu. İşte bir tanesi 6287, bir tanesi Medeni Kanunu 175. maddesi falan. Hani süresiz nafaka isteyebilir kadın boşandığı eşinden. Bir daha evleninceye kadar veya işte ölünceye kadar o nafakayı alır kadın. Onun haricinde işte tartışmalı boşandılarsa kocasına eve yaklaşma yasağı, çocuklarına yaklaşma yasağı, akrabalarına yaklaşma yasağı koydurabiliyor. Ve hatta kanun öyle bir şey bunlara hak vermiş ki karı koca arasındaki bir tartışmayı komşu şikayet ettiğinde yani hemen en yakındaki karakol gelip resen duruma el koyup erkeği evinden atıyor. Ya işte 3 ay 6 ay neyse yaklaşma cezası koyuyor. Kadın şikayet etmese bile.
Allah ne
böyle bir şey tam. Niye? Kadını koruma adı altında.
Bu aile,
bu istismar değil midir? Bak kadını istismar ederek aileyi yıkıyorsunuz işte.
Ne kadını koruma?
İstismarın bir örneği. Bakın yaşanmış bir örnek aktaracağım ben. Yayın esnasında gönderilmişti. 6 yıl devam eden bir boşanma davası. Sorun yaşayan bir çift ayrılıyor. 6 yıl devam ediyor. Bu 6 yıl boyunca tedbir nafakası adı altında devam ediyor. Erkek hala o kadına nafaka ödüyor. Dava yıllarca sürüyor. Daha sonra temize gidiyor. Kadın başka birisiyle yaşadığı halde sırf nafakası kesilmesin diye onunla evlenmiyor. Ama boşandığı eşi bunu şimdi ancak tespit etti, ispatlayabilirse mahkemeye nafaka vermekten kurtuluyor ama ispatlamak için de sen işini gücünü bırak, ajanlık, hafiyelik mi yapacaksın? Yani herkesin işi gücü var. Yani kelle koltukta gidip eski karın kiminle beraber bilmem onun peşine düşeceksin, ispatlayacaksın, mahkemeye sunacaksın da mahkeme diyecek ki tamam artık sen vermeyebilirsin. Ve şöyle oluyor. 10 yıl bu nafaka ödeniyor hocam. 10 yıl boyunca. Erkek ödüyor, ödüyor, ödüyor, ödüyor. 100 bin lirayı falan buluyor veya aşıyor. Daha sonra mahkeme diyor ki ya bu kadın kusurluymuş gerçekten. Tamam diyor, bu saatten sonra nafaka vermene gerek yok ama bugüne kadar verdiğinin bir kuruşunu da geri alamazsın.
Şimdi kim
ne sömürüldü? Oldu şimdi?
Kim sömürüldü?
Bu nasıl bir hayat yani? Bu nasıl bir şey? Nereye gidiyor? Kadını koruma altında mı bunlar yapılıyor?
Ya hayat bitiriliyor yani.
Aileyi aile yıkma, hayat. Erkeği ezme pahasına kadını koruma olmaz ya. Yani. Bu aradaki adaleti sağlamak evet. Gerekir.
Hani aile yıkılıyor. Şimdi siz az önce anlattığınız şeyi, olayı benim bir hatıram aklıma geldi. Yani işte süs için bir sürü malzemeler harcanması şu bu falan. İşte zannedersem 1970 gibi 71 olabilir. Üniversiteye daha yeni başlamışım. Erzurum'da Fransızca kursuna gittik. Kurs da Paris'ten gelmiş bir hanım. Yani bir Fransız hanım ders veriyor. Şimdi derse geliyor. Yanında da işte 13-14 yaşlarında bir kızı var. O hanım 18 yaşında gibi gözüküyor yani. Ulan diyor, kaç yaşında evlenmiş bu da? Bu kadar kız bunun yanında. Yani her defasında şaşırıyordum. Şimdi işte biraz hamdolsun şeyimiz iyi konumdaydık. Kadın bir akşam beni evine davet dedi ki eşim seninle tanışmak istiyor dedi. Tamam dedim. Eşi de üniversitede öğretim üyesi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde. Neyse gittim. Kapıyı çaldım. Bir kadın kapıyı açtı. Dedim herhalde onun annesidir. O şeyin. Bizi hocalık yapan kadının annesi zannettim. Peki neyse tabii yani. Annesi olduğundan hiç şüphem yok yani. Daha hiç zannetmek değil. Kesinlikle annesi yani. Tabii içeri girdik. Orada içeride konuşuyoruz falan. Ben arıyorum nerede bu hanım diye. Baktım o kızı mutfağa doğru gitti. Maman, mon bek tapel dedi. Yani anne babam seni çağırıyor dedi. Baktım o kadın çıktı. Allah Allah. Ulan buymuş bize dersi veren. Kendi kendime eşine o kadar acıdım ki ah dedim. Sen eşini güzel görmek mi istiyorsun? Gel bizim sınıfa öğrenci olarak kaydol. Şimdi maalesef gerçekten çok üzücü bir şey. Evet şimdi bütün bunları anlattık. Peki Kur'an-ı Kerim, hani dersin başında şey yapmıştık, Allah koruma altına almıştır çeşitli şekillerde, çok geniş bir şekilde. Ne yapıyor? Müslümanlar da yani Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği şekilde, yoksa geleneksel İslam anlayışında değil, kadın nasıl, onu da Fatih Hoca'dan dinleyelim. Evet,
evet hocam. Gerek Yahya Hoca'nın, gerek Erdem Bey'in anlattıklarından hareketle modernite adı altında demek ki sömürülen ve aldatılan bir cins, bunu konuşuyoruz. Ve işte 8 Mart'ta da olacağı gibi bir takım günlerle teselli edilen, hatta o günlerde de yine istismar edilen bir cinsten bahsediliyor. Esasında bu modernite adı altında yapılıyor bu ama daha öncesine değil, sadece Kur'an'ın indiği döneme bile mesela bakıldığında ekonomik özgürlüğü olan, mirastan pay alan, biatta taraf olan, nebiyle çatır çatır biatlaşan, şerhler koydurtan.
Yani gidip de efendim kadına oy hakkı verilmiştir falan. Yani, oy hakkı yani, ne
1400
ki?
Yıl öncesinden
tabii
bahsediyoruz.
Yani Kur'an-ı Kerim'de biat konusunda Allah özellikle kadını örfüyor. Hem de hicret eden kadınlar. Mekke'den
aynen,
gelmişler.
Dini uğruna hicret eden kadınlardan bahsediyoruz.
Oraya hicret, Mekke'den Medine'ye geliyor. Devlet başkanı konumunda olan Resulullah'la beyat ediyor. Yani sözleşme yapıyor. Sen bugün kadına hak verdim diyorsun. Ne oy hakkı? Ne yapıyor oy hakkı dediğin? Giriyor kapalı bir kapıya. Kim oy attığı belli ama bu geliyor. Resulullah'la sözleşme yapıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in kadına verdiği değeri dünyada kim verebilir? Evet.
1400 yıl öncesinde sadece birkaç örnek. Ondan daha önceye gittiğinizde devlet başkanı olan bir kadından, hatta övgüyle bahsedilen bir kadından bahsediliyor. Sen
bu ayetlerinde yeni şey yap da söyle de.
Yani işte o Neml suresinde işte bizim Belkıs dediğimiz bir devlet başkanından kurmaylarını toplayan, onlarla istişare eden kadından Bunlar daha modernite adı altında son yüzyılda bizim duymaya alışık olduğumuz şeyler ki bunun evveliyatı Allah'ın kitabında var.
Yani az önce Tayne suresinin 12.
ayeti.
Onu söyleyelim. Evet. Evet.
Şimdi modernite adı altında bedenin üzerinden istismar edilen kadın Kur'an'ın öngördüğü toplumda peki nasıl konumlandırılıyor? Yani işte biraz önce gördük esasında istismar edilen bir kadın bedeni üzerinden. Yani aslında aşağılanan bir kadın. Her aşamada aşağılanan ve onun bedeni üzerinden yapılacak her türlü görsel, sözel bütün muhabbetlerin caiz görüldüğü bir toplumdan Kur'an-ı Kerim tam da bu noktada koruma altına alınan bir kadın profili bize çiziyor. Hatta övülen bir kadın Kur'an-ı Kerim'de mesela kimdir ve hangi vasfı dolayısıyla övülmektedir diye bir soru sorarsak mesela Tahrim suresinin 12. ayeti, 66. surenin 12. ayetinde Allah-u Teala bir kadını övüyor. Hangi vasfından dolayı övüyor? Allah namusunu korumuş olan İmran kızı Meryem'i örnek verir diyor. Ve bu yönüyle örnek gösterilen, övülen bir kadın için öyle bir koruma çemberi alıyor ki Kur'an-ı Kerim. Henüz daha insanlık bunu bırakın tecrübe etmeyi, henüz daha hayalini bile kuramadı. Yani evlilik için aranan bir vasıf olarak namuslu, işte hocamın biraz önce bahsettiği muhsana kelimesi, kalenin içi gibi korunan, yani hiç kimse kendisinin namusu hakkında herhangi bir şey söyleyemediği, düşünemediği, dillendiremediği bir kadın. İslam toplumunda kadına verilen şey. Ama bugün tam tersine o yönüyle istismar edilen ve kendine bir takım haklar bahşedildiği iddia edilen bir kadın.
Mesela dizi filmlerinde değil mi?
Evet.
Birbirini aldatan kadınlar.
Şimdi mesela Maide suresinin 5. ayetinde mehirlerini verir, namuslu olur, gizli dost tutmazsanız iffetli, yani namuslu mümin kadınlar ile kendilerine kitap verilmiş olanların iffetleri size helaldir. Yani evlilik için öyle bir kriter ki namuslu olması kadının. İyi ama
Müslüman olma şartı değil.
Değil, namuslu olma şartı. Evet. Peki nasıl, yani Allah'ım sen kadınlardan namuslu olmalarını, haklarında herhangi bir dedikoduya mehal verilmemesini istiyorsun ama insanlık böyle değil, bu temayülü göstermiyor. Tam tersine kadınların namusu hakkında bir sürü şeyler yapıyor. Ha işte bu konuda Allah-u Teala öyle bir koruma çemberi koyuyor ki bir toplumda işte Nur suresinin yani 24. surenin 4., 5., 6., 7. ve devamındaki hatta ayetlerde iffetli kadınlara zina suçu atan sonra da 4 şahit getiremeyenlere 80 kamçı vurun, ebediyen onların şahitliğini kabul etmeyin. Yani bir adamın toplumda itibarsızlaştırılmasını, onun şahitliğinin bile kabul edilemez hale getirilmesinin sebebi bir kadının namusuyla ilgili bir takım şeyleri dillendirmesi sebep oluyor.
Ya şimdi bir adam kalkıyor çok rahat bir şekilde bir kadına çok affedersiniz orospu diyebiliyor. Bir de bakayım İslam toplumunda hemen seni çağırırlar gel bakayım. 4 tane şahit getir. Ya ben öyle demek istemem. O zaman hadi bakalım. 80 kırbaç.
Bir daha da
şahitliğin yok. Öyle şey yok. Böyle kadına karşı çok dikkatli olmak gerekir. Evet.
Eşi. Yani
değil el sürmek, dil bile sürdürmek.
Aynen öyle.
Öyle bir şey yok.
Hatta yapmış güzel. Olsa bile belki hocam öyle değil mi? Evet, yani böyle bir işe bulaşmış olsa
öyle ya. Değil mi? Kur'an-ı şeyde, Kur'an-ı Kerim'de var. Şeyin 6. ayeti miydi? Nur suresinin.
Eşleri.
Bak orada ne diyor Allah-u Teala? وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْبَاجَهُمْ Eşlerine zina suçu atan. Eşi diyor ki bu zina suçu. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ Kendinden başka gören de yok diyor.
Kendisi görmüş.
Kendi görmüş. Şahit olmuş. Kendinden başka gören de yok. Ama ona ne diyor Allah? Eşine zina suçu atan kişi diyor. Kadın bundan daha yüksek bir şekilde korunur mu? Ondan sonra özel bir yargı sistemi veriyor. İşte o yani
kadının adının olumsuz bir şekilde çıkmasına Cenab-ı Hak kesinlikle,
kesinlikle. Yani bir başkası duymayacak. Evet.
Yani bu aşamadan kadın buraya geliyor. İşte anlatıldığı şekle geliyor. Ve bu kadın hakları açısından bir aşama kabul ediliyor. Bir, evet. Yani modernite yani adı altında bir...
Kadının değersizleştirilmesi, evet. Değersizleştirilmesinin aşama değil.
Aşama kaybı. Ve bu şey yapılıyor. Bunun propagandası yapılıyor. Oysa biraz önce de işte hocam okudu Nur Suresi'nin 6. ayetinde bir erkek eşini uygunsuz vaziyette görse bile bunu dillendiremiyor.
Yani bir yerde söyleyemez.
Söyleyemiyor. Yani. Niçin? Çünkü o kadının o toplumdaki bir onuru var. O kadının çoluğu var, çocuğu var, anası var, babası var, kardeşleri var, şunlar var, bunlar var. Ya böyle bir korumayı bugün insanlık bırakın tecrübe etmeyi henüz hayalini kurabilmiş değilken bu ilkelerin yazıldığı kitap dini hassasiyeti olmayanlar tarafından herhangi bir muhabbete konu edilmiyor. Dini hassasiyeti olanlar tarafından da tarihsel kabul ediliyor. Yani işin acı tarafı da bu. Hocam.
İstersen burada bir şey daha...
O şey de hocam biraz kalacak gibi ama. Hani böyle bir durumda hani erkek ne yapacak peki?
İşte ben onu kısaca ben bir anlatayım
şey,
da.
Sanki hiç şeysiz kalacak gibi.
Tabii hani şimdi böyle mı? Bir durumda erkek... Karısına şunu söyleyebilir. Nisa suresinin 19. ayetine göre. O ayette okumayacağım çünkü fazla vakit evet. Yok. Diyebilir ki bak senin bu yaptığın yanlışı ben gözümle gördüm. Gel sen boşanma talebinde bulun benden. İftida yap. Yani iftida yaptığı zaman eşinden aldığı şeyin tamamını ya da bir kısmını geri verecek. Yani
bu işi evet. Kapatalım. Bu işi kapatalım. Konuşmayalım anlamında.
Böyle deme hakkı var. Ve orada kadının talebiyle meydana gelen bir boşanma olacak. Ve erkek de susacak, hiç kimseye söylemeyecek. İkisi arasında kalacak. Evet. Ne çocukları duyacak, ne aileden herhangi bu. O yine bir namuslu bir kadın gibi.
Evet, yani kadın programına piyasaya. Çıkıp orada 3 hafta, 4 hafta boyunca ağlaşmayacaklar.
Yani. Ağlaşma falan filan yok. Yani tamam. Ayet-i kerimede bu herkes çok net diye. Bir şekilde ifade ediliyor. Peki mahkemeye çıkarırlarsa ne olur? Mahkemeye verirse adam Kur'an-ı Kerim kadına tanıdığı, erkeğe tanıdığı hakkın aynısını kadına da tanıyor. Şimdi kadın erkek diyor ki ben işte bu kadını gözümle gördüm diyor. Evet. Bu defa 4 kere şahitlik yapıyor.
Çünkü yalan da söylüyor olabilir adam.
Yalan da söylüyor
görmediği
olabilir.
Halde gördüm de diyebilir.
Diyebilir tabii. Evet. 4 kere şahitlik sözüyle diyor ki ben doğru söylüyorum.
Gördüm. Gözüm.
Beşincisinde bunlar hep Nur suresinde ayet olarak belirtiliyor. Beşincisinde diyor yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun diyor. Kadına da aynı hak veriliyor. Kadın da 4 kere diyor ki vallahi kocam yalan söylüyor.
Ben yapmadım.
Ben böyle bir şey yapmadım diyor. Şimdi aynen matematikteki eksi a artı a gibi onu gideriyor. Beşincisinde de diyor ki eğer kocam doğruysa Allah'ın gazabı benim üzerime olsun diyor. O da işte artı y eksi y gibi. Sonuçta ne oluyor? Kadın suçlu kabul edilmiyor burada. Ama en fazla yapılacak şey bunların bir ayrılmalarıdır. O kadar.
Yani bu olay yine dışarıya...
Evet. Dışarıya şey yani evet. Kadın mahkeme kararıyla suçlu sayılmıyor. Evet.
Yani böylesi bir koruma çemberinden bahsediliyor evet. Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir örnek de var. Biliyorsunuz daha önceki haftalarda çeşitli vesilelerle temas edilmişti. Bu bir savaş dönüşü. Ayşe validemize yani Muhammed Aleyhisselam'ın eşlerine bir iftira atılıyordu. Namusuyla alakalı olarak. Kur'an-ı Kerim burada da onun örneğinden tüm Müslümanlara, tüm topluma bir takım nasihatlerde bulunuyor. Nur suresinin 11 ve devamındaki ayette. O çarpıtılmış haberi getirenler içinizden bir çetedir. Onu sizin için şerli görmeyin. Aksine o sizin hayrınızadır. Onlardan her biri için suça ortaklığına denk ceza vardır. Suçun ele başlılığını yapan içinde ağır bir azap vardır. Suçlamayı duyduğunuzda Müslüman erkekler ile Müslüman kadınların birbirleri için iyi niyet göstererek bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?
Yani bu üçüncü kişilerin nasıl bir pozisyon nasıl davranmamız gerektiğini.
Evet, yani o şahitlerle yani ispatlanmadığı takdirde biz mecburen bu iftira demek zorundayız. Asla diyeme. Ya muhakkak kadını korumak efendim için. Şey olmayan ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Böyle kelimeler kesinlikle söylenemez.
Evet, aynen öyle. Evet. Devamında bir de o çete bu suçlama için 4 şahit getirseydi ya. Bak. Getiremediklerine göre onlar Allah'ın yanında yalancı kimselerdir.
Bak gözleriyle görmüş olsalar bile 4 şahit getirmedikleri takdirde yalancıdır diyor Allah-u Teala. İşte muhsana bu, yani kalenin içindeymiş gibi koruyor kadın Allah-u Teala. Evet.
Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın sizi kayırması ve ikramı olmasaydı bulaştığınız bu işten dolayı sizi büyük bir azap çarpardı. Bu yalanı dilinize dolayıp hakkında bir bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla konuşuyordunuz. Bunu basit sayıyordunuz. Yani bir kadının namusuyla ilgili konuşmayı hafife alıyorsunuz. Oysa Allah katında onun önemi çok büyüktür. Onu duyduğunuzda şöyle deseydiniz ya, bu konuda konuşmaya hakkımız yok.
Demek ki
biz sana içten boyun eğeriz. Yani. Ey sahip, bu büyük bir iftiradır. Şimdi bunun çok çarpıcı bir örneği daha var Kur'an-ı Kerim'de.
Evet.
Yani o da Nuh Aleyhisselam ile eşi.
Ama ben arasında her defasında sana hatırlatıyorum. Evet. Önce Allah'ın her konuda örnek verdiğin ayetini oku. Milletin, çünkü millet bunu unutmuş vaziyette. Herkes yapsın. Burada da Cenab-ı Hak örnek veriyor.
Hakikaten öyle. Yani Kur'an'ın bir takım ayetlerinde Allah-u Teala her konunun örneğini Kur'an-ı Kerim'de verdiğini söylüyor. Ki nitekim bugüne kadar yaptığımız bütün şeylerde de her konuyla alakalı bir örnek mutlaka Kur'an-ı Kerim'de bulunuyor. Şimdi Hud suresi 11. surenin 40. ayetinde Allah-u Teala sonunda emrimiz çıktı ve geminin tandırı yani kazanı kaynadı. Nuh'a dedik ki erkekli dişili her türden birer çifti ve hakkında karar çıkan kişi dışındaki aileni bir de inanıp güvenenleri gemiye bindir. Pek azı dışında Nuh ile birlikte inanıp güvenen olmamıştı. Yani gemiye bineceklerle alakalı olarak ailesi söyleniyor. Ayrıca ailesinin dışında
mesela aile, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu var. Bir kimsenin oğlu onun ailesinden midir? Ha, tamam. Aileni bindir diyor. Eşi de ailesi oğlu. Evet, tamam.
Sonra işte devam ediyor ayetler. Nitekim
bir de neden aileni diyor? Çünkü karısı Müslüman değil. Aile demesin sen ama evet.
En nihayetinde işte biliyoruz ayetin devamında oğlu binmiyor. Oğluna sesleniyor. İşte gel sen de bin filan. En nihayetinde diyor ki o 45. ayette Nuh Rabbine seslendi ve dedi ki Rabbim oğlum benim ailemdendir. Senin verdiğin emir mutlaka doğrudur. En iyi kararı sen verirsin. Yani oğlunu da almak istiyor. Bunun üzerine Allah-u Teala 46. ayette diyor ki bak Nuh o senin ailenden değildir. O uygunsuz bir iş ürünüdür. Bilmediğin şeyi bana sorma.
Bak görüyor musunuz bakın.
Allah kapat.
Bana evet sorma diyor. Bak bu senin ailenden değildir ama bugüne kadar sen oğlun zannediyordun. Karıştırma diyor iş. Olsun oğlun gibi bil. Ama değil. Onun için senin oğlun değil. Onun için gemiyi almıyoruz. Evet.
Yani Allah-u Teala bir nebisinin eşinin yapmış olduğu bir takım şeyleri, şunları, bunları hiçbir zaman ona işte bildiriyor. Ya sen bu kadınla devam etme, şöyle böyle. Yani Allah-u Teala'nın bir nevi hani şey ifade nasıl şey yapılır bilmiyorum da diline dolamadığı şeyi kulların diline dolamasının hakkı olabilir mi? Düşünülebilir mi böyle bir şey?
Zaten bu şeyde de biliyorsunuz Tahrim suresinin 10. ayetinde de ne diyor bu konuda?
Allah ayetleri görmezlikten gelenler için Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek verir. Bakın onlar geçmiş.
İkisi de kafir
bitmiş, yani. Bitmiş artık.
Lut'un karısı da kafir, Nuh'un karısı da kafir. Ama kafir olmasına rağmen ailesinden olduğu için gemiye alınıyor. Evet.
Onlar iyi kullarımızdan ikisinin nikahı altındaydılar, kocalarına ihanet ettiler. Kocaları onlara Allah'tan gelen hiçbir şeye engelleyemeyecektir. Onlara ateşe girenlerle birlikte siz de girin denilecektir. Yani onlar ölmüş bitmiş, daha sonra onların akıbetini Allah-u Teala şey yapıyor. Ama bu insanlar bu nebilerin eşleri olarak devam ediyorlar yani.
Başta kocasına ihanet etmesine rağmen Allah bu ihaneti o mecbur kalmadıkça hiç buna zaten işaret bile etmiyor. Bak nebisi bu. Nebisine vahyeder değil mi? İşaret bile etmiyor. İhanet ettiğini bak ayette belirttiği halde ya bize belirtiyor. Bunu Nuh Aleyhisselam bilmiyor. Biz şimdi biliyoruz. Ama bakın tefsirlerde hiç bunu görecek misiniz? Bu Kur'an-ı Kerim'in hükmü olmasına rağmen. Evet.
Yani toparlayacak olursak işte bir anlatılan bugün modernite adı altında lütfedilen bir cins, bir kadından bahsedilirken Kur'an-ı Kerim'de onun bırakın bir meta olarak kullanılmasını, namusuyla ilgili hiçbir şeyi dile dolanmayan bir İslam toplumundan bahsedilmekte. Dolayısıyla bugünlerde hani kadınların haklarından, hukukundan, şundan bundan bahsedilirken birazcık geriye belki 1400 sene önceye inip gidip oradaki ilkeleri bir tekrar gözden geçirmek gerekiyor.
Tamam. Peki, teşekkür.
Tamam. Hani bitmeye yakın o gelecek muhtemel bir soruyu bekliyorduk. O geldi. Hani 5 kişi toplanmış kadınların sorunlarını konuşuyorsunuz. Niye kadın yok aranızda?
Yani, biz aradık da bulamadık yani.
Evet, o yüzden gerçekten aradık yani böyle bir şey için konuşabilmek için ama maalesef ayarlayamadık. Hani olsa tabii ki biz hani daha önce konuk ettik zaten hanımları ama bir de şu var, konuşmayalım mı? Bunları başka bir yerden duyuyorsanız eyvallah biz de bundan sonra konuşmayalım. Ama işte 364 günü yılın maruz kalınanlar biraz önce anlattıklarımızdan ibaret. Onları yapanlar da erkek, biraz önce burada konuşanlar da erkek.
Ama en azından evet. Yahya Hoca sizin okuduğunuz makale bir bayan tarafından
evet,
yazılmış.
Onun ismini yani. Andık en azından.
Onun katkısı
onu da
oldu.
Böyle bir konuk etmiş olduk buraya. Yani.
Oldu, evet. Evet şimdi tabii baştan da girişte de konuşmuştuk. Fatih Hoca da az önce tekrarladı ama bir daha dikkatlerinizi çekelim. Çünkü bu konular maalesef fıkıh kitaplarında, mezheplerde falan yer alan konular değil. Şimdi Nisa suresinin 15. ayeti değil mi? 15. ayetinde Allah-u Teala diyor ki orada وَالَّاتِ يَئْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُ عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ Kadınlarınızdan fuhuş yapmış olarak gelen, yani bu kadın fuhuş yaptı diyorsanız ona karşı 4 tane şahit getirin.
Gören artı 4 şahit.
Evet. Zaten gören söyleyecek. Evet. Ondan beraber 5 oluyor. 4 tane şahit getir. Kim iddia ediyorsa bu kadın zina yaptı diye 4 şahit getirsin. Görenle birlikte 5. Az önce de şey yaptık. Bu benim eşim zina etmiştir diyen kişi de 5 kere bunu söylüyor. Dördünde ben doğru söyledim diyor. Beşincisinde de eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun diyor. Bu bakın o da kadın, bu da kadın. Ondan sonra yine Nur suresinin 6. ayeti miydi? وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ Yani namuslu kadınlara 6. ayet mi?
وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ 4.
Ha 4.
4 mü?
يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُ
Evet. O şey ezvacehum değil mi? Yermunel muhsenet. Evet. Dördüncü ayetti doğru. Tabi rakamlar karışıyor. Şimdi diyor ki vellezine yermunel muhsenet thumme lem ye'tu bi arba'ati şuhada. Bu kadın zina etmiştir deyip de 4 şahit getiremeyenler. Fecriduhum 80 celde. Onlara 80 kırbaç vurun. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا Bunu söyleyenlerin de asla şahitliğini kabul etmeyin. Peki şimdi bu kim? Bunlar da kadın değil mi? Az önceki ayet de kadındı. Sonra Fatih Hoca'nın okuduğu Ayşe validemizle ilgili o da kadın. 4 şahit getirmedikleri takdirde Allah katında yalancıdır. Peki bir kadın bir erkeğe derse ki bu erkek bana şey yaptı. Tecavüz etti derse ne olur? Bundan birkaç sene evvel daha Fatih doktorasını bitirmemişti. O senesini sen hatırlarsın. Çünkü doktora o sene bitirmiştin galiba doktora. Şeyde bir toplantı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir toplantısı olmuştu. Bu Çamlıca'da. İşte bizi çağırdılar. Ben de o zaman Fatih doktora yapıyor. Onu da götürdüm. Beraber gittik. Gelen şöyle bir soru var. Pakistan'dan gelmiş o soru. Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanı da o zaman Hamza Aktan Bey, o da getirmiş. İşte orada tartışıyoruz. Üniversitelerden hocalar var. Ve çaresi yok. Diyor ki Pakistan'da erkekler gidip kadınlara tecavüz ediyorlarmış. Tecavüz edince kadın da gidip şikayet ediyormuş. Bu adam bana tecavüz etti diye. Tecavüze uğrayan kadına ne diyorlarmış? Dört şahit getir. Ya Allah muhafaza. Bir kadın, Allah kimseye göstermesin. Böyle bir durumda etrafında 1 milyon kişi olsa bile birisini göremez. Böyle bir şey mümkün değil. E getiremeyince ne yapıyorlarmış? Kadına 80 kırbaç vuruyorlarmış. Ondan sonra bir daha da şahitliğini kabul etmeyeceğiz diyorlarmış. Orada bu problemi şey yapınca, tabii sen bakmıştın, mezheplerde bunun farklı düşünen var mı?
Yok, kadın erkek dört şahit konusunda aynı.
Bütün mezheplerde bu böyle. Şimdi onlar bunun çaresini bulamamışlar. Yani Pakistanlılar bulamamış, Türkiye'ye sormuşlar. Bizimkiler de tabii hocaları toplamış. Ne yapalım? Kıyas, istihsan. Yani topu taca atalım da buna bir çare bulalım. Orada tabii ben şey yaptım. Nereden çıkardınız dedim böyle bir problemi? Olur mu ya? Var işte bu. Mezheplerde var. Tamam, ben mezheplerden bahsetmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de var mı dedim. Kur'an-ı Kerim'in neresinde erkeklere zina iftirası yapılırsa şahit getirilin diye var? Erkeklerle ilgili yok. Peki Kur'an'da bununla ilgili hüküm yok mu? İşte Kur'an-ı Kerim herhangi bir şeyi eksik bırakır mı? Şimdi bakın, Yusuf suresinde biliyorsunuz Züleyha ne yapmıştı? Yusuf Aleyhisselam'la ilişkiye girmek istemişti. Kapıları kapatmıştı. Seninim demişti, değil mi? Şimdi burada Yusuf suresinin 23. ayet. Tamam. Evet, 237. sayfada. Şimdi şey yapıyorlar. Yusuf Aleyhisselam kaçıyor. Kadın Yusuf'un peşine koşuyor. Onu kendine çekiyor. O arada kapının yanında eşiyle karşılaşıyorlar. Karşılaşınca ne diyor? Bu benimle ilişkiye girmek istedi diyor. Ondan sonra tabii şey yapıyor. Bir dakika. Diyor ki bu senin ailenle ilişkiye girmek isteyenin cezası nedir? Hapse atılması ya da acıklı bir şekilde ceza çekmesi değil midir diyor. Yusuf Aleyhisselam diyor ki hayır. O benimle birlikte olmak istedi. Şimdi değerli izleyiciler, şu kısmı çok dikkatle dinleyin. Çünkü bunu yani mevcut tefsirlerin hiçbirisinde bulamayacaksınız. Şimdi Arapça dilini bilenler için de şey yapacağım. Ve şehide şahidun min ehliha. Şimdi bu şöyle anlam veriliyor. Kadının ailesinden bir kişi şahitlik yaptı orada. Değil. Ehliha'daki ha zamiri ehli şehade. Şehadet konusunda ehil olan bir kişi. Yani bu tür konularda uzman olan bir kriminal konularda, yani suçla ilgili görüş bildirebilecek bir kişi. Yoksa orada ailesinden olmasının hiçbir anlamı yok. Zaten konuşması da aileyle alakalı değil. Tam bir uzman kişinin raporu şeklinde. Bakın şöyle diyor. İn kâne kamîsû kudde min kubulin fesadakat. Bir bakın diyor. Bu şeyin, Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa kadın haklıdır. Şimdi çekiliyor da mesela bazı şeyler, dikiş yerleri sökülecek ya da yırtılacak. Bakın diyor. Bakın işte bu uzman görüşü. Ben bakayım demiyor. Sadece görüş bildiriyor. Önden yırtılmışsa kadın haklıdır. Çünkü bu kadına kadın elde etmek isterken kadın olmasın diye eteğini çeker ki bu adam onunla ilişkiye giremez. Son derece mantıklı değil mi? Ondan sonra bu erkek yalan söylüyor. Ama diyor bakın eğer gömleği arkadan yırtılmışsa Yusuf'un gömleği o zaman kadın yalan söylüyor. Çünkü o Yusuf'u çekiyor, Yusuf kaçıyor. O zaman erkek doğru söylüyor. Bir bakıyorlar gömlek arkadan yırtılmış. O zaman kocası ne diyor? Bu sizin kurduğunuz tuzaklardandır. Sizin tuzağınız büyüktür. Siz büyük tuzak kurarsınız. Yusuf'a diyor ki ya ilgilenme bu işle. Karısına diyor ki istiğfar et. Tevbe et demiyor. Bir daha yapma demiyor. Bu onlardaki ahlaki seviyeyi gösteriyor. Ya istiğfar et diyor. Ondan sonra sen çünkü hata yapmışsın, yanlış yapmışsın, günah işlemişsin de hata diyor, hafif, basit bir şey. Ama Yusuf'u evinden uzaklaştırmıyor. Sonra kadınlar ne yapıyor kendi aralarında? Ya Yusuf'un karısı da köle, ya bir insan kölesine de tenezzül eder mi bu köle falan? Ne ki o? Yusuf Aleyhisselam, o kadın bütün kadınları çağırıyor. Düşünün bakın, çağırıyor. Her birinin eline birer işte portakal cinsinden bir şey veriyor. Ellerine bir de bıçak veriyor. Bir de yaslanabilecekleri bir ortam. Yusuf'u çıkarıyor karşılarına. Hepsi onu gördükleri zaman ne diyorlar? Haşalillah. Ma hada beşerun. Ya bu insan değilmiş ya. Bu melek. Bu ne güzellik. Aman Allah. İn hâzı illâ melekun kerim. Çok değerli bir melekten başka bir şey değil bu ya. Diyor ki işte siz bundan dolayı beni ayıplıyorsunuz diyor. Bakın kadınların huzurunda yüksek sesle söylüyor. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Evet diyor kadınlara. Ben bununla birlikte olmak istedim diyor. Ama o kendini korudu. Bak bunu açıkça söyleyebiliyor. O toplumun yapısına bakın. Ondan sonra da orada yüksek sesle ne diyor? Diyor ki hele dediğimi yapmasın hapse girecek.
Takmış kafaya.
İlla da onunla birlikte olacak. Bakın yüksek sesle söylüyor. Toplumun yapısı böyle. Şimdi Allah-u Teala bize ne yaptı? Böyle bir toplumu örnek vererek, Kur'an-ı Kerim'de her şeyin örneği var ya, tamam ya Rabbi, bak hiç şahit kelimesinden bahsetmedin. Ne olacak? Bilirkişi raporuyla bir erkeğin bir kadına tecavüz ettiği tespit edilebilir. Ama dört şahit şartı yok. Görüyor musunuz Kur'an-ı Kerim?
Yine koruyor yani.
Yani inanılmaz bir koruma. Şimdi burada niye? Çünkü kadın, Allah yaratılışta kadını zaten talep edilir bir şekilde yaratmış. Ama ona göre de çevresinde ciddi koruma tedbirleri almış. Kadına muhsana demiş. Yani kalenin içindeymiş gibi korunan. Şimdi kalenin içindeymiş gibi kadın korunmuyor mu? Ama erkeğe ne deniyor? Muhsin, kendini koruyan. Dikkatli ol kardeşim. Sen kendini koruyabilirsin. Ama kadın öyle değil. Kadını herkes, Allah koruyacak. Onun için muhsana kelimesi evlenmede kadın için öngörülen bir şarttır. Evlendikten sonra da aldığı özelliktir muhsana. Evli kadın manasına da gelir. Namuslu kadın anlamına da gelir. Muhsin kelimesi kendini koruyan erkek. Evlenmenin olmazsa olmaz şartı Kur'an-ı Kerim'de kadının zina etmemiş olması açıkça belirtiliyor zaten şeyde ayette şeyin Maide 5. ayette. Yok Maide 5. ayette erkeklerle ilgili değil mi? Şeyde de kadınlarla ilgili olarak Nisa suresi 24. Yok 25. ayette. Şimdi namusunu korumuş olacak, gizli ya da açık zina etmemiş olacak. Kadın da erkek de. Erkek için muhsin, kadın için muhsana. Eğer zina etmişse ancak kendisi gibi zina eden birisiyle evlenecek. Ama zina et, bir kadına zina etti diyebilmek için de şartları dinlediniz. Onu diyememek için de bütün şartlar ortaya konmuş. Şimdi siz bütün bunları görün. Kadının nasıl korunduğuna hemen bitti. Bir hatıramı anlatmadan, daha önce de anlatmıştım, geçemeyeceğim. Bugün Washington'da bir üniversitede öğretim üyesi olan bir hanım, yanımıza doktora yapmak için gelmişti. Ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken 2 yılını tamamlamış. Baktım böyle karalara bürünmüş, üzülüyor falan. Kızdı yani kendisi. Ya niye üzülüyorsun? İznim bitti. Uzatmak için tekrar Amerika'ya gitmem lazım. Niye ya? Orası senin ülken değil mi? Annen baban yok mu? Var. E niye üzülüyorsun? Ben insan olduğumu burada öğrendim dedi. Ya ben geldiğim günden beri hiçbiriniz bana dişiliğimle hitap etmediniz. Hep kişiliğimle hitap ettiniz. Beni kendi en yakınınız, böyle hiç kendimi burada o kadar mutlu hissettim ki insan olduğumu burada öğrendim dedi. İşte biz tekrar buna dönmek zorundayız. Batıyı, şunu bunu bırakalım artık Allah aşkına ya. Zaten son zamanlarda her şey ortaya çıktı. Evet, Allah yardımcımız olsun. İnşallah Allah'ın kitabına yönelelim.